Herkese merhabalar. Paraşütlü Öğretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren. Bugünkü misafirimiz Ankara'lardan ama İstanbul'dayız. Erdem Lafçı, EBS'in CEO'su, kurucu ortaklarından. Hoş geldin Erdem.
Hoş bulduk. Teşekkürler. Tam şey diyesim geldi ya. Ben de anlaç diyesim geldi.
Ben de Erdem'le katılırsın sen. Erdemler Ankara'da. Aslında ama bugün İstanbul'da olduğu için güzel bir şans oldu.
Aynen.
Bu podcast'ı aslında uzaktan yapacaktık. Ama böyle bir güzel bir şans oldu. Beraber yapıyoruz şu an yüz yüze.
Paraşüt ofisindeyiz.
Aynen, paraşüt ofisindeyiz. Arkadaki sesler satış ekibimizin sesleri. Sene sonu olduğu için e-faturaya geçiş felaket yoğun.
Aynen, bu saatte hala çalışıyorlar.
Aynen. Hoş geldin tekrardan.
Hoş bulduk. Diyorum. Sağ ol.
Şimdi benim için yeni olacak çünkü bir oyun şirketiyle daha önce podcast çekmedim. Yani aslında normalde işte X nasıl ürün geliştiriyor üzerine konuşuyoruz. Seninle EBS nasıl oyun geliştiriyor üzerine konuşacağız. Evet. Çok cahil sorularım olabilir. Yok, şimdiden hem senden hem de dinleyenlerden özür diliyorum. Oyun geliştirmeyle alakalı hiçbir tecrübem olmadığı için sadece işte makalelerden ve podcastlerden bildiğimiz kadarıyla. O yüzden hani bayağı bir sorularım olacaktır. İlk başta EBS'i biraz hikayesini, geçmişini biraz anlatabilir misin?
Şöyle, EBS'i biz 2014 yılında kurduk. Üniversiteden mezun olunca bizim esas işimiz mobil uygulama geliştirmekti. Kurumsal firmalar için mobil uygulamalar geliştiriyorduk. İşte bir yandan da kendi mobil uygulama fikirlerimizi yapıyorduk ama esas ciromuzun neredeyse tamamı işte kurumsal firmalar yaptığımız mobil uygulamalardan geliyordu. İşte bunun savunma sanayi var, enerji sektörü var, farklı farklı yurt içi, yurt dışı birçok firma için çeşitli mobil uygulamalar geliştirdik. Zaten adımız da oradan geliyor, EBS diye. Sonrasında oyuna geçişimiz böyle bir anda oldu diyebiliriz aslında. Yani biz oyun tarafına çok uzaktık. Yani oyun oynuyoruz hepimiz kadar, herkes kadar ama böyle çok oyun yapmak istemiyorduk. Çünkü oyun yapmak cidden çok zor. Çünkü kurumsal uygulama tarafında işte müşterinin bir isteği oluyor. Sen onu teknik olarak yeterli seviyede yaptığın zaman herkes mutlu oluyor işin sonunda. Yani bir problemi çözüyorsun aslında. App tarafında. Oyun tarafında ama yoktan...
Çok sol beyin yani.
Evet.
Mantıklı.
App tarafında şimdi yoktan bir şey yapıyorsun ve bunu son kullanıcıların yüz binlerce, milyonlarca kişinin oynayıp bundan zevk almasını ümit ediyorsun. Yani öyle bir şey belirlemen lazım. İşin teknik boyutundan daha çok bu kısmı çok daha zor. Ne yapacağız? Yapabileceğin şeylerin sınırı yok yani, her türlü senaryo. Yani 1 milyon farklı araba yarışı oyunu yapabilirsin sonuçta. Ama hangisini yapacaksın, nasıl olacak vesaire, bunu belirlemek çok zor. O yüzden oyun tarafına çok uzaktık. Sonra bizden bir müşterimiz oyun istemişti, böyle çok ısrarlı bir şekilde. İşte en sonunda kabul ettik, yaptık. Sonra bir ısındık, aa dedik ya, fena değilmiş.
Nasıl bir şey istemişti?
Bir bilgi yarışması oyunu istemişti böyle. Onu da aslında oyun, yani yine native yazdık. Android, iOS tarafına. Çünkü aslında bu app gibiydi yani. Böyle daha çok böyle oyunlaştırma tarzı bir şeydi. O böyle bizim için tam bir geçiş dönemi oldu aslında. Biraz ısındık. Aa, güzelmiş ya, deneyebiliriz. Bu arada işte oyun motorunu daha önce hiç açmamışız. Yani hep biz işte 2009'dan beri native mobil uygulama yazıyoruz. İşte hep işte Android'de Eclipse ile yazıyorduk zaten önceden. İşte Android SDK. Sonra Android Studio geldi. İşte Java, Kotlin. İşte iOS tarafında Objective-C, sonra Swift geçti. Hep o taraflara çok daha hakimiz. Yani o müşterimize yaptığımız oyun da şeydi. Yine native yazılmış bir oyundu. Sonrasında biz kendimiz böyle bir şeyler denemeye başladık. İlk bir tane oyun yaptık. Viral Master adında. O da böyle bir bilgi yarışması oyunuydu. YouTube'da fenomen olmuş videolarla alakalı sorular soruyorduk. O da keywordleri soruyorduk. Onu bilince... İşte o video açılıyordu. O videoyu izleyebiliyordun. Fenomen olmuş. Komik videoları falan.
Native uygulama hala.
Aynen, hala native. Böyle. Onu yaptık. Böyle çok kısıtlı bir kitle çok sevdi. Çok kısıtlı bir kitle sevdiği için biz ondan hiçbir para kazanmadık falan.
Nereden duyurdunuz peki?
Reklam. Yani yine dijital reklam.
Facebook falan.
Aynen, Facebook, Google falan o şekilde. O tarafta da çok iyi bilmiyoruz bu arada. Çünkü şey... İşte biz gidip Havelsan'a direkt mobil uygulama yaptığımız için işte yani o uygulamalar işte App Store, Google Play'e bile yüklenmiyor zaten. Şey, kendi işlerinde çalışıyor onlar tamamen. O yüzden o marketing tarafını da çok iyi bilmiyoruz yani. Bu süreçte öğrendik. Ondan sonra işte benim ortağım Sedat dedi ya, benim aklımda bir oyun fikri daha var. Ben onu yapacağım dedi. Biz de yap dedik. biz de sana destek olalım. O yapmaya başladı. İşte biz bir yandan böyle boş vakitlerimizde herkes ona ulaşıyor. Hem işte oyunun kurgusal anlamda nasıl olması gerektiği ile alakalı, hem teknik anlamda, hem tasarımsal anlamda. Onları yapıyorduk. Sonra yaptık. Evert'te oyunumuz. Evert'ü yayınladık. Evert'te böyle kontrolsüz bir şekilde büyüdü ve başarılı oldu. Bizim kontrolümüz dışında inanılmaz bir viral etkiyle yayıldı.
Bu günleri biraz anlatsana. Yani geri gidelim.
Geri gidelim.
Sene kaç?
Sene 2016'nın sonları. 2017'nin başında esas yayınlandı oyun. Hı hı. 2017'nin başında yayınlandı. Ve böyle kontrolsüz şekilde büyüdü cidden. Biz böyle analitikten falan takip ettiğimizde ne oluyor falan diyorduk.
Peki birden mi patladı, yoksa mesela çıktınız reklamları basmaya başladınız?
Çıktık, reklamları yapmaya başladık ama çok küçük bütçeler harcıyoruz.
Ne kadar mesela? Ya birkaç yüz lira mı? Birkaç bin lira mı?
Aynen, yani günlük böyle 10 lira 20 lira falandır böyle. Yani çok düşük bütçeler. Evet. Belki 100 lira harcamışızdır günlük maksimum. O tarzda bütçeler. Sonrasında işte böyle birkaç haber sitesinde haber oldu oyun. İşte WebAzide vesairede. Ondan sonra bir trafik gelmeye başladı. Ondan sonra böyle iyice bir kar topu etkisiyle büyümeye başladı. Ve biz hala şeydik o sırada. Bizim ana işimiz savunma sanayine uygulama yapmaya. Yani biz hala oradaki işte sözleşmedeki deadline'ları yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte QA tarafından geçiriyoruz uygulamaları. Bu kendi kendine ilerliyor bir yandan hala. Dediğim gibi o taraf çok hızlı gelişti. Ve o oyun 2017'nin Türkiye'de en çok indirilen oyunu oldu. Tüm oyun kategorileri içerisinde. İşte Google ve Apple 2017 ve 2018'in en iyi oyunlarından birisini seçti. Birisi seçti onu. Yani o kadar oyun yapmayı bilmiyorduk ki, bizim Evert 10 milyon download'u geçtikten sonra biz ekibe bir ya biz bir tasarımcı mı alsak falan dedik öyle.
Peki ne zaman geçti 10 milyon download'u? Nispeten kısa bir sürede mi geçti?
Aynen, yani 6-7 ayda falan geçmiş olabilirsin, yani belki 9 ay.
Tam. Peki şimdi geriye baktığında ne tuttu orada?
Orada şu tuttu aslında. Bir kelime kategorisi çok böyle elde edememiş bir kategoriydi. O zaman çok az oyun vardı ve böyle farklı bir oyun yoktu. İşte iki tarzlı oyun vardı. Bir işte Scrabble tarzı oyunlar vardı. Bir de böyle daha basit, işte böyle dikdörtgenlerin içinden kelimeleri bulduğum bir oyun vardı. Şimdi Evert'te şunu çok iyi yaptık biz. Bir oyun mekaniği çok farklıydı. Yani altıgenler vardı bizde. Bir bal peteği yapısında kelimeleri bulmaya çalışıyoruz. Şimdi altıgen olduğu için olasılık artıyor. Her harf için 6 farklı yöne gidebiliyorsun. Böylelikle kullanıcıda daha zevkli geldi bu. Bir de biz kontente çok uğraştık orada, yani.
Kelimeye mi?
Aynen, yani oyunun yapısı şöyle aslında. Üstte bir kategorimiz var. İşte ofis masasında bulunanlar diye. Altta sen onları işaretlemeye çalışıyorsun. Mesela düşünüyorsun ne var ofis masasında, ne oldu? İşte bilgisayar, zımba, kalem, defter, neyse. Onları bulmak için o kontente çok uğraştık biz. Oraya bayağı bir emek harcadık. Yani tam şunu yakalamak istiyorduk orada. Kullanıcı ilk baktığında ya bu ne saçma şey desin. Hı hı. Ama sonra bölümü geçince de aa çok mantıklı ya, hiç aklıma gelmemişti bu.
Ondan sonra bağımlılık etkisi yarattı.
Aynen, ondan sonra bağımlılık etkisi yarattı. Bir de biz reklam falan da, ya o dönemde, yani şimdi de öyle de, gerçi oyunlarda böyle çok fazla bir reklam var zaten şu an, özellikle hyper casual kategorisinde. Bizde çok az reklam var. Yani kullanıcı istemediği müddetçe asla reklam görmüyordu, izlemiyordu. O yüzden o retention etkisi, retentionlarımız vesaire, session time'ımız çok yüksekti. Kullanıcılar çünkü devam ediyor. Sonsuz bir şekilde neredeyse. Yani günde 9,5 saat oynayan falan vardı oyunu. Böyle çok, yani absürt rakamı.
9,5 saat ne ya?
Evet evet. Yani
ama o bayağı bağımlılığa giriyor.
O bayağı artık bağımlılığa giriyor artık. Zaten sonrasında şey yaptık. Belli yerde kesiyoruz, tamam sen dinlen.
Öyle
artık
mi?
Evet evet. Yani o can hakkı falan geliyor artık böyle. İşte bu şekilde ilerledi o süreç, yani geriye baktım. Bir işte bunu çok iyi yaptık. Mesela şey falan var. En bizim böyle popüler olan sosyal medyada işte deli gibi paylaşılan bölüm, işte kırılan şeyler diyoruz. Mesela işte ne kırılır? İşte bardak kırılır, cam kırılır falan. O da kalp. Kalbi görüş yaptı. İşte mesela unutulan şeyler. İşte cüzdan, anahtarlık, mesela insanlık var orada. Mesela onu görüyor işte, atıyorum kullanıcı böyle sosyal bir mesaj vermek istiyor Twitter'da. Bizim tam onun ekran görüntüsünü alıyor. Tweet atıyor. İşte unutulan şeyler. Bak insanlığımızı da unuttuk falan diyor. O yüzden bayağı bir böyle viral etkisi oldu oyunun. Yani bizim kontrolümüz dışında çok büyüdü. Biz ondan sonra dedik ya biz oyun işi güzel. Bizim diğer işlere göre de çok daha güzel. Hem daha zevkli. Stresi daha az. Hem de maddi olarak da daha iyi durumda.
Bir şey diyeceğim. Reklam çıkmıyordu.
Şöyle. Kullanıcı istemediği müddetçe reklam çıkmıyordu. Ama bizim kullanıcılarımız deli gibi reklam izliyordu. Çünkü işte video reklam izle karşında ipucu vereyim sana. Şeklinde bir yapı vardı orada. Ve insanlar çok fazla sayıda reklam izliyordu orada. Kendi isteğiyle.
Yani, o zaman kurgu tarafında da bayağı bir şey tutturmuşsunuz. Yani.
Evet.
Mesela bu reklam kurgusu dakika birden var mıydı?
Vardı, bu hep böyleydi. Ama ya biz şuna çok uğraşıyorduk. İşte oyun çok sevilsin. İşte puanı çok yüksek olsun. Çünkü bizim oyunun puanı yani böyle işte 10 milyon kullanıcıyı geçtiğinde bile 4.8 civarındaydı. Hem Android hem iOS'ta. Yani bu çok yüksek bir oran. 5 üstünden 4.8, yani ilk 100'de başka 4.8 oyun yoktu yani, hatta bir şey falan vardı yani bize en yakın Peak'in okey oyunu vardı. O da işte 4.6 mı 4.7 falan, böyle geri kalan hep 4.5'un altı falan. 4.8 çok yüksek bir oran baya. İşte onu yüksek tutmaya çalışıyorduk. Bu biraz da bilmediğimizden, daha sonra öğrendik ki oyunumuzun puanı fazla yüksekmiş.
O ne demek ya?
Şöyle, aslında kullanıcı için puanın 4.8 olması veya 4.8 veya 4.6 olmasının son kullanıcı özelinde hiçbir farkı yok. Ama sen reklam gösterip kullanıcıyı yeterince rahatsız etmediğin için masada para bırakıyorsun aslında.
He, anladım.
O anlamda. Yani biz aslında
optimum noktanın biraz üstündeyiz.
Evet, yani biz aslında kullanıcıya biraz daha fazla reklam gösterip gerekirse puanımız biraz daha düşsün, bir miktar kullanıcımızı daha mutsuz edelim deyip totalde çok daha fazla gelir elde edebilirdik oradan. Yani masada çok fazla para.
Onu nasıl öğrendiniz?
İşte tecrübe, başka oyun firmalarıyla görüştük. İşte kendimizi araştırdık, gördük. Yani işte ilk başta şeye takılmış kalmış. İşte oyunun puanı çok yüksek olsun. İşte crash free oranı çok yüksek olsun. Yani bir de biz neredeyse 10 yıldır mobil uygulama yapıyoruz. O App Store, Google Play tarafındaki metriklere de çok hakimiz. Yani işte ASO'da nasıl uygulamanı yükseltirsin, İşte nelere dikkat etmen lazım vesaire. Bir de çok mühendis sağlıklı bir ekip olduğumuz için böyle uygulamanın teknik anlamda kalitesi bizim için çok şey, böyle çok önemli. Yani o kötü olursa uyuyamaz gece ekip. Böyle o yüzden crash free oranları hep böyle %99.9'larda falan. Keza onun da ASO'ya zaten çok pozitif katkısı var. Uygulamanın ne kadar sağlam olduğunu. İşte bu şekilde Evert'ten sonra biz dedik ki artık biz oyun stüdyosuna dönüşelim. Diğer kurumsal tarafı bırakalım. Ama o dönüşmede bir anda olmadı tabii ki. Çok sancılı bir süreç. Çünkü kurumsal firmalara iş yaparken ki organizasyon yapın olsun, işte ekibin rolleri olsun çok farklı. Oyun stüdyosu olunca bunlar bambaşka. Yani hiç alakası yok birbiriyle.
Ne oldu, anlatabilir misin orada? Yani ne değişti?
Şöyle, birincisi şimdi kurumsal taraftan gideyim önce. Bizim kurumsal tarafta yapı şöyleydi. Ben müşteriyi ben getiriyordum. İşte tüm o görüşmeleri vesaire her şeyi ben yapıyordum. İşi alıyorum, ekibe getiriyorum. Ekip işte Android, iOS, backend vesaire şeklinde development'ını yapıyoruz. QA kısmını yapıyoruz, teslim ediyoruz. Süreç böyleydi. Şimdi bundan oyuna dönüşünce şöyle rollere ihtiyaç oldu. Marketingle birisinin ilgilenmesi lazım. Game design'ı birisinin yapması lazım. Data tarafıyla başka birisinin ilgilenmesi lazım. İşte development ayrı, design ayrı deyince böyle ortalık çok karıştı. Yani bizim bu dönüşme sürecimiz 1,5 seneyi buldu neredeyse. 2 seneye yaklaşmış olabilir. Yani o taraftan şimdiki oyun stüdyosuna dönüşmemiz işte 2017 diyelim. İşte 2019 daha yeni ya. Yani bu yılın başında falan artık şey diyebiliyoruz. Tamam, bizim ekipte roller çok iyi oturdu. Kim ne yapacağını biliyor. Kim neyden sorumlu olduğunu biliyor. Ancak söyleyebiliyoruz.
O zaman şey mi oldu? Yani hani yeni bir role ihtiyaç oldukça bize datacı lazımmış. Bize marketingci lazımmış gibi mi oldu? Yoksa hani oyun stüdyoları böyledir, buna oturtmamız gerekiyor gibi.
Yok, ihtiyaç oldukça, biz ekip olarak bir şeye ihtiyaç olmadığı müddetçe kesinlikle yapmayan bir ekibiz böyle. Ona mutlaka ihtiyacımız olması lazım. Yoksa aksiyon alamıyoruz yani kesinlikle. O da kötü bir şey belki de. Bizde şöyle, biz 4 ortağız. Zaten ilk şirkette 4'ümüz kurmuştuk tamamen. Oradaki işte roller yine netti. İşte ben işi getiriyorum. Birisi iOS yazıyor, birisi Android yazıyor, birisi backend yazıyor. Şimdi oyuna geçince roller şöyle değişti. Ben işin yönetim tarafına kaydım daha çok. İşte bir kişi şu an product manager, yani game designer rolünde. Buna product manager da diyebiliriz. Hı hı. Bir kişi marketingi yönetiyor tamamen. Bir kişi de data ekibini yönetiyor tamamen.
Dört ortaktan bahsediyor.
Aynen. Dört ortak için. Ve bunun altında işte diğer ekip üyeleri var.
Kaç kişi şu an toplam ekip?
Şu an 11 kişi. İşte biraz daha büyüyoruz.
Bu dört ortak içerisinde mi?
İçerisinde. Çünkü dört ortak da aktif çalışıyor zaten.
Peki o zaman ortaklarda da bir görev dağılımı falan oldu yani. Var. Marketing evet. Herhalde daha önce marketing yapılmıyordu diye anlıyorum.
Hani evet, daha önce yapılmıyordu. Daha önce şey, yani bizim kendi site projelerimizde falan yapıyorduk da böyle. Fun proje modunda olduğu için çok profesyonel değildi.
Peki siz ortaklar olarak artık biz oyun stüdyosuyuz, buraları öğrenmemiz lazım diye şey yaptığınızda nasıl kendinize eğittiniz bu konularda?
Yani onun zaten iki yöntemi, yani iki şeyi yapman gerekiyor bizim bildiğimiz yöntem. Bir, işte çok okuyacaksın, çok araştıracaksın. İkincisi de uygulayacaksın. Yani biz şey, öğrenmeye çok açık bir ekibiz. O en güçlü yanlarımızdan birisi o. Yani bir şey yapılması gerekiyorsa ve buna motiveysek onu öğreniriz yani. Hiç problem değil bizim için. Çok okuduk, çok hata yaptık, çok denedik. İşte yavaş yavaş tam o süreci geçtik. Yani Evert büyük bir şans oldu bizim için. Çünkü biz bu geçişi yaparken yaptığımız hatalarda Evert'ün çok üstün performansı bizi kurtardı hep.
Ne yani, gibi hatalardan bahsediyoruz?
İşte yönetimsel hatalar, işte game design tarafında hatalar, marketing yanlış yapmamız yani... Daha iyi yapabilirken o kadar iyi kullanmamamız. Yani mesela şöyle diyorum ben. Bizim şu anki bilgi birikimimiz Evert'ü ilk yayınladığımız zaman olsa biz birkaç kat, aynı kullanıcı sayısıyla biz birkaç kat daha fazla gelir elde edebilirdik. Çok rahat. Yani işte bunları hep zamanla öğrendik. Hala da öğrenmeye devam ediyoruz zaten. Oyun tarafı çok hızlı değişiyor çünkü. İşte böyle bir dönüşüm oldu.
Şey, oyun bildiğim kadarıyla, çok fazla bilmiyorum ama oyun sektöründe ya bir bayağı matematik bazlı bir şey diye anlıyorum. Yani işte x liraya, x dolara şu kadar download getirirsin. O download'un işte şu kadarı, şu kadar churn rate'i, retention'ı tutturabilirsen ve şu kadar süre devam ederlerse ve işte böyle böyle işte pricing modelleri olursa veya işte reklam inventörüsünü yüzde bu kadar da tutarsan şu kadar para kazanırsın ve bu karlı olur gibi bir şey var galiba. Ama diğer taraftan da bu ürünün kendisi diyelim. Hani hangisinin tutup, yani retention'ı iyi olan olmayan arasında bayağı bir aslında bilinmez bir bölge de var.
Aynen.
O ya, yani iki tarafı da incelemek istiyorum da. Şimdi bu bilinmezden başlayalım. Orası daha keyifli bence.
Tamam.
Hani birinci oyun, aklınıza fikir geldi. Denediniz. İyi de uyguladınız ve tuttu. Şimdi artık başka oyunlar da var.
Evet.
Yeni bir oyun kurma, yeni bir oyun fikri geldi veya of süreci biraz bir anlatabilir misin? Yani hani ben sizin ekibinizde çalışıyorum ve aklıma bir fikir geldi. Bence böyle bir oyun olur dedim. Ondan sonra süreç nasıl işliyor?
Ne oluyor? Onu şöyle yapıyoruz. Şimdi bu sorundan önce şeye geçeyim. Oyun dediğimiz kısım aslında böyle oyun diyoruz da kendi içinde çok farklılaşıyor.
Doğru.
Kategorisine göre, yani işte PC, konsol, mobil var. Mobilin içinde de işte hyper casual, casual, işte midcore, triple A diye işte bu her oyunun metrikleri ve şeyi de farklı. Yani işte hyper casual bir oyunda başarılı olman için gereken metrikler de işte bir kelime kategorisindeki oyunla çok fark ediyor. Aynısı olmak zorunda değil. Soruna gelirsem şöyle işliyor süreç. Şimdi o zaten bilinmez bir şey. İşte hangi oyunu tutacağı konuşmanın başında da dediğim gibi, yani yoktan bir şey yapıyorsun sen. İnsanlar bunu oynarken keyifli vakit geçirmelerini umut ediyorsun ki tekrar gelsinler. Ve bunu yaparken aslında o boş zamana bet ettiğin için işte mesela Netflix de senin rakibin oluyor. İşte Instagram da senin rakibin oluyor vesaire. Tüm o insanın boş zamanına oynuyorsun sen. Yani o tarafı doldurmaya çalışıyorsun. Süreç şöyle işliyor bizde. Şimdi birincisi oyun oynamak zorunda herkes. Şimdi oyun oynamadan oyun yapamıyorsun. Asla.
Ha, ekipten bahsediyorum.
Ekipten bahsediyorum. Bizim ekipteki herkes oyun oynar. Mesai saatleri içinde de oynar. Yani böyle bizim ofise birisi geldiğinde
kimseye kızamazsın.
Aynen, kimseye kızamazsın yani. Çünkü çalışıyor hakikaten. Yani yazılımcı oyun oynarken de çalışıyor. İşte tasarımcı oynarken de çalışıyor. İşte game designer oynarken de çalışıyor vesaire. Öncelikle oynamak gerekiyor ki işte hem trendleri takip et, hem insanların alışkanlığına bak. İşte mesela Amerika'da yükselişe geçen oyunları hemen indiriyoruz, bakıyoruz. İnsanlar nasıl tepki veriyor, hangi mekaniği kullanıyor. Sonrasında bizim 2-3 ayda bir, işte yaklaşık 3 ayda bir oluyor, böyle bir demo day tarzı bir şeyimiz oluyor. Orada işte herkes çıkıyor, aklındaki oyun fikirlerini anlatıyor. Farklı farklı. Bu oyun fikri aslında özünde oyun fikri dediğimiz şey oyunun mekaniği aslında. Yani en temel hali oyunu. Mesela işte bir araba yarışı oyunu için şöyle düşünebiliriz işte. Ya da Super Mario için anlatayım. En kolay Super Mario'da anlatılıyor bu. İşte iki boyutlu bir düzlem var. Bir tane karakterimiz var. Bunun önünde çeşitli engeller var. Ve çeşitli power-up'lar var. İşte bu engellerin üstünden atlayacak. İşte yaratıklara dokununca ölüyor. Üstüne zıplayınca onu yok ediyor. Ve işte sondaki kaleye ulaşacak. Hı-hı. Bu temel mekanik.
Şimdi bu Super Mario'yu böyle anlatılabileceğini hiç düşünmemiştim. Aynen. Ama çok mantıklı.
Temel mekanik bu. Şimdi çok bunun mantıklı. Üstüne sonra süslüyorsun işte. Tasarımını yapıyorsun. İşte o canavarları çeşitlendiriyorsun. Ya da işte o mantarı yiyince Mario büyüyor. İşte o çiçeği alınca ateş etme gücünü kazanıyor vesaire işte. Ondan sonra süslemeye başlıyorsun. Ama temel mekanik hiç değişmiyor.
Peki temel mekanik mi tutturuyor?
Evet. Çünkü kullanıcının hoşuna giden, o hissiyatı yaratan şey o temel mekanik aslında.
Okay.
Onun üstüne, yani o temel mekaniğin iyi olmazsa sen onun üstüne dünyanın en iyi tasarımını yap vesaire yap, bir şey yakalayamazsın. Ama temel mekaniğin iyiyse ondan sonra yapacağın geliştirmeler onu çok daha iyi, mükemmel bir seviyeye çıkartabilirsin.
Peki, araya gireceğim pardon. Hani doğru anlamak için şey yapıyorum. Peki şöyle bir varsayım. Büyükler hayır diyeceksin de yine de soracağım. O zaman bu demin bahsettiğin işte iki boyutlu düzlem sonundaki engele gidiyor ve engele giderken önünde engeller var. Bir hedefe gidiyor önünde de engeller var vesaire. Bunu Super Mario değil de başka bir şey yaptığında o zaman tutacak mı demek oluyor bu?
İşte yine değil. Çünkü oyun tarafında şey var. Böyle çok bilinmeyenli bir denklem.
Aynen.
Sadece şunu yakalayabiliyorsun sen. Tutmuş bir mekaniği görüp aslında bunu işte farklı bir formata getirsek yine tutabilir. Mesela bizim denediğimiz bir tane oyun vardı. Şöyle bir oyun çıktı Amerika'da. Bir tane sünger var. Böyle badana süngeri gibi bir şey var. Bir tane de böyle küçük bir ev var. Böyle iki katlı müstakil bir ev gibi düşün. Duvarları var evin böyle. Sen o süngeri dört yöne hareket edip o duvarların tamamını boyuyorsun.
Okey.
İşte yukarı yapıyorsun, sünger yukarı doğru gidiyor. Geçtiği yeri mavi yapıyor. Sol yapıyorsun, solu mavi yapıyor. O tüm duvarı boyunca bir sonraki duvara geçiyorsun, bir sonraki duvara geçiyorsun. O bitince bir sonraki eve geçiyorsun. Böyle bir oyun.
Okey.
Rahatlatma hissi veriyor insanlara. Biz dedik ki bu mekanik çok güzel. Biz bunu nasıl başka çevirebiliriz? Sonra işte şey aklımıza geldi. İşte Amerika'da böyle gökdelenler falan çok popüler.
Cam silme.
Aynen, cam
abi
silme.
Abi aklıma o geldi zaten sen anlatırken.
Direkt bunu cam silmeye çevirdik işte. Mr. Wiper yaptık adına. Şu an store'da var zaten. App Store, Google Play'de.
İndirmek istiyorum şu anda.
Aynen. Onu yaptık. Aynı mekanik tamamen. Mesela şimdi sana podcast'ten sonra oyunu gösteririm. Dersin ki bu iki oyun aynı. Direkt mekanik olarak. Ama işte üstünde farklı farklı senaryo geliştirilmiş. Çok bambaşka oyunlar haline getiriyor. Mesela biz Mr. Wiper yaptık. Tutmadı. Beğenmedi insanlar.
Peki hakikaten yukarı, sola, aşağı. Yani birebir aynı mıydı çalışmış?
Aynı mekanik her şeyle. Sadece senaryo farklı işte.
Mr. Wiper'dı değil mi? Şu anda indiriyorum onu. Evet.
Şimdi orada olay şu. İşte böyle neyin tutup neyin tutmayacağını bilmediğin için sen bir oyun fikrini seçince mesela işte bizim bu demo dayda herkes fikirlerini anlatıyor. Oradan sonra oylama yapılıyor. Şeffaf bir şekilde herkes puan veriyor. Fikirlere tahtaya yazılıyor. En son birinci, ikinci, üçüncü belirleniyor. Ondan sonra bizim işte game design ekibi bunun üstüne kafa patlatıyor. İşte bunu nasıl geliştirebiliriz, hangisini yapalım veya iki oyunun mekaniğini birleştirebilirsin. Böyle farklı farklı şey. Ondan sonra oyun seçiliyor ve development, yani tasarımına başlanıyor önce. Hı hı. Bu arada mesela biz de bunu çok geç öğrendik. Oyunlarda game design dediğimiz şey tamamen oyunun kurgusal tasarımı aslında. Hı hı. Diğer artistin yaptığı iş ise bunun görsel tasarımını yapmak. Game design kısmında dediğim gibi bu kurgusal kısmı için ekip çalışıyor. Bunu nasıl yapabiliriz falan. Burada şimdi temel nokta şu. İnsanların sevip sevmeyeceğini bilmediğimiz için, yani mesela şöyle örnek vereyim. Bir not alma uygulaması yapıyor olsan aslında ne yapacağını biliyorsun. 3 aşağı 5. Rakipleri incelersin. Ha, şu özellik yok. Bu özelliğe çok talep var. Bu özelliği kesin yapmalıyız deyip o şekilde çıkabilirsin. Ama oyunda dediğim gibi böyle bir dünya yok. Bu yüzden MVP'nin tam olarak karşılığı var oyun dünyasında. Yani sen oyunun sadece temel mekaniğini test edecek şekilde çok basit halde yapman gerekiyor hızlıca.
Ama o kurgunun tanımı anladığım kadarıyla net değil. Daha doğrusu şöyle, yani işte bu demin bahsettiğin örnekten kurgu aynı kurgu.
Aynen.
Ama birinde tuttu birinde tutmadı diyorsak o zaman belki o kurgunun içinde başka şeyler de var.
Var, aynen, işte orada işte senaryo devreye giriyor veya insanlar o mekanikten sıkılmış oluyor ya da o mekaniği hiç sevmemiş oluyor belki. O belki o firmada, yani şunu da net göremiyorsun zaten çoğunlukla. Bir oyunun popüler olması demek o oyunu yapan firmanın o oyundan kâr ettiği anlamına da gelmeyebilir.
Anladım.
Çünkü senin az önce bahsettiğin metrikler de işte o cost per install maliyeti oyunun LTV'sinden yüksekse, yani bir oyun firması şey diyebilir. Tamam, ben sadece 100 milyon download alacağım. Sadece bu 100 milyon kullanıcının kullanım alışkanlıkları datasını toplayacağım. Kâr etmesem de okey de demiş olabilir.
Belki başkasına trafik göndermek için.
Aynen, her şey olabilir orada yani. Onu bilemez. Tamam, o şirketin kendi vizyonu. O yüzden her işte Amerika'da birinci sıraya çıkan oyun aslında çok karlı bir oyun diyemiyorsun. Kesinlikle.
Şeyini de göremiyorsun zaten. Retention'ını da göremediğin için. Yani download'u çok yüksek ama göremiyorsun değil mi?
Şöyle çeşitli tool'larla görebiliyorsun ama bunlar çok pahalı araçlar. İşte Epeni gibi çeşitli tool'lar var ama onlar çok yüksek ücretli.
Başkasının şeyini görebiliyor musun?
Evet. Orada tüm başkasının gelirini.
Hadi ya.
Aynı işte. Ya,
yine bir tahminlere göre herhalde yani.
Ya onların şeyi var bildiğim kadarıyla. Bu işte Apple, Google'la falan böyle ekskluzif anlaşmaları vesaire var. Bir yandan da işte sen Epeni'yi kullanıcı hesabını ona bağlıyorsun zaten. Kendi oyununda şeyini, yani senin bilgilerini de çekiyor vesaire. Orası böyle karışık bir sistem ama sen Epeni'ye pro hesabına üyeysen o tüm dataları görebiliyorsun yani.
Anladım.
Şey, ama dediğim gibi yani yine o, yani atıyorum şöyle düşün. İşte Zynga'nın yaptığı bir oyundan Zynga kâr edebilir. Ama aynı oyunu sen yapsan, aynı bütçeleri harcasan yine kâr edemeyebilirsin. Aynı oyunu yapsan bile.
Bu da işte distribution şeyinden geliyor, verimliliğinden ve
aynen,
diğer
kesinlikle
matematik dediğimiz kısmından
tabii,
geliyor.
Tabii tabii. Çünkü şöyle şey de var. Şimdi oyunda iki metrik var temelde. Bir CPI, bir LTV. İşte CPI dediğimiz cost per install, bir kullanıcıyı elde etme maliyetimiz. LTV dediğimizde lifetime value. Şimdi LTV'nin her zaman CPI'den yüksek olması lazım ki sen kâr edebil. Şimdi bir oyunu klonladığında, diyelim sen bir oyun yaptın, ben bunu gördüm, aynısını yaptım. İşte aynı in-app purchase senaryolarını kurguladım, aynı anda reklam gösteriyorum, seninle aynı reklam networkleriyle anlaştım, her şey birebir yok. LTV'yi seninle aynı yapabilirim tamamen. Ama CPI tarafında aynı şeyi yakalayamam. Büyük ihtimalle. Çünkü orada hem orası çok matematiksel bir şey, çok iyi organize etmek gerekiyor, çok iyi kurgulamak gerekiyor. Bir yandan da büyük stüdyolar reklam ağlarıyla ekskluzif anlaşmalar yaptığı için, yani sen büyük bir stüdyo olup işte Facebook'a şey diyebiliyorsun. Bak, benim bu kadar oyunum var. Ben bu oyun için bu ay sana 50 milyon dolar reklam harcaması yapacağım kesinlikle dediğin zaman ve ben bunu demediğim zaman senin CPI maliyetinle benimki çok fark ettiği için sen İkimiz de oyunda aynı parayı kazansak bile senin maliyetin çok daha düşük olduğu için sen kâr edebilirsin, ben zarar edebilirim.
Peki şöyle bir dinamik var mesela, podcastlerde de öyle bir dinamik var. Bir tane podcast'in tutuyorsa o podcast'in sonuna veya başına diğer podcast'inin reklamını falan verdiğin zaman oradan oraya direkt bir transfer oluyor zaten. Yani mobil oyundaki reklama tıklamak kadar şey değil ama yine de bir şey var. Şimdi bir tane oyun tuttu ve o oyununa, kendi oyununun reklamını verdiğin zaman hani oradan CPI'ını aslında
organik trafik elde edebiliyorsun ona. Cross marketing diye geçiyor bu oyun dünyasında. Bu işe yarıyor. Çok faydalı oluyor hatta. Ama bu da şu koşullarda işe yarıyor. Aynı kategorideki oyunlar için. Yani sen bir kelime oyunundan araba yarışı oyununun reklamını yaparsan o çok etkili olmuyor. Ama sen bir kelime oyunundan başka bir kelime oyununun reklamını yaparsan bak bu da bu oyun da çok güzel. Bunu indir işte reklamını gösterebilirsin ya da direkt işte ana menüde diyebilirsin. Bak bu da bizim diğer oyunumuz. Bunu oynamak istersen dersen o çok etkili oluyor. Dönüşüm oranları çok yüksek oluyor.
Peki oynayanlar hakkında bir bilginiz var mı? Yani şey illa görüyoruz işte şu cihazlardan bunu yapıyor, şunu yapıyor falan teknik şeyler alıyorsun da şimdi bizim tarafta mesela hani biz işte COBİ'leri anlamaya çalışıyoruz. Müşteri ziyaretleri yapıyoruz vesaire vesaire. Siz hani oyunu oynayan insan çünkü aslında hani telefonu alan herkesin bir oyun deneyimi oldu illa ki. Hani en yaşlısından en gencine. Ama tabii ki de bambaşka oyunlar oynanıyor. Orada hani müşteri nasıl ne kadar tanıyorsunuz? Biliyor musunuz tanımak için ne yapıyorsunuz yani? Kelime oyununu oynayan mesela tek bir profil mi var yani?
Yok şöyle şimdi oyunda data her şey. Yani data olmadan böyle tamamen gözün kapalı yapıyorsun her şeyi. İşte kullanıcını tanımıyorsun, oyuna ne özellik ekleyeceğini bilemiyorsun. Bizim en çok yatırım yaptığımız alan data tarafı aslında. Orada işte kendi analitik tool'umuzu geliştirdik. İşte kendi A/B testlerimizi yapıyoruz o tarafta. Kullanıcının her hareketini izliyoruz. Yani her hareketini işte hangi bölüm kelime oyunları özelinde konuşayım. İşte hangi bölümü kaç saniyede geçti, ne kadar hata yaptı, ilk hangi kelimeyi buldu, işte oyunda işte day one retention'ı %70 olanların ortak özellikleri neler, bu kişiler ilk günlerinde neleri yapmışlar, ertesi gün tekrar gelmiş vesaire. O tüm datayı analiz ediyoruz. Ve o datanın sonucunda zaten oyuna update'ler çıkıyoruz. Yani mesela bizde hiçbir özellik A/B test yapılmadan eklenmiyor oyuna. Her yani ortalama her hafta güncelleme çıkıyoruz. Zaten şu an kelime kutusu diye bir oyunumuz var. Ona çok fazla emek harcadık. Her hafta güncelleme çıkıyor. Her güncellemede bir iki tane A/B test mutlaka yapıyoruz. Onun sonuçlarına göre yeni feature'lar ekleniyor. İşte bu mantıklı oldu olmadı. İşte her testte zaten ölçmek istediğimiz yani o testte kurguladığımız senaryonun etki etmesini istediğimiz başka metrikler oluyor bizim. İşte kimisinde retention'ı bu arttırsın diyoruz. Kimisinde session time'ı arttırmasını bekliyoruz diyoruz. Kimisinde yine purchase'a yönlendirmesini bekliyoruz. Tüm o metrikleri ölçüp işe yaradı, yaramadı deyip ona göre süreç ilerliyor. Yani o data her şey oyunda. Yani data olmadan imkansız. Yani zaten bütün büyük oyun stüdyolarının en çok yatırım yaptığı alan da bu. Yani özellikle Türkiye'de Gram Games mesela bu konuda çok iyi. Yani biz de onlarla görüşüyoruz sık sık zaten böyle çok birçok konuda yardımcı oluyorlar bize. Yani o data olmadan böyle tanıyamazsın çünkü kullanıcını. Yani milyonlarca kişi oynuyor. Yani bizim Evo'du 18 milyon falan şu an galiba Türkiye'de indiren sayısı.
Wow.
Yani şimdi onları belli bir herhangi bir böyle SaaS işi gibi kategorize etmemiz mümkün değil. Bizim belli bir kalıba sokmamız mümkün değil. O yüzden işte çeşitli metriklere dayalı davranışlara bakıyoruz orada tamamen.
Bir mesela?
İşte, ya mesela işte en temel metrik retention zaten. Retention'ın yüksek olması lazım. Retention'ı işte retention'larda da oyunda şöyle bir
30 günde kaç kere girdi falan gibi şeyler mi var?
Aynen yani şimdi bu yine kategoriden kategoriye değişiyor. Mesela hyper casual dediğimiz oyunlar var şu an. İşte çok basit, hızlı tüketilen oyunlar. Mesela bu oyunlar day 7 retention'a bakmıyor bile. Çünkü o oyunu indiriyor. Kullanıcı birkaç gün oynuyor. 3 gün en fazla. 5 gün en fazla. Sonra sıkılıyor, siliyor.
O zaman o oyunu çok ucuza mı alabiliyor olması
aynen,
lazım?
Aynen çok ucuza.
Kullanıcıyı.
Aynen. Kullanıcıyı çok ucuza alıyor. O 3 günde deli gibi reklam gösteriyor. O da kar ediyorsa ediyor, edemiyorsa yeni oyuna geçiyor. Öyle dönüyor. Mesela onlarda 7 günlük, 30 günlük retention yok zaten. Bizim oyunlarda, kelime oyunlarında daha çok retentionlar çok daha uzun. Yani bizim 30 günlük 90 günlük retentionlarımız var. Orada da hyper casual kategorisi aç. Genelde şöyle bir anlayış oluyor. Day 1 retention'ın 4x ise işte day 7'ın 2x olması lazım. İşte day 13'de 1x olması lazım. Yani şöyle mesela day 1. gün retention'ın %40, 7. gün retention'ın %20 olması lazım. 30. gün retention'ın da %10 olmasını beklemen gerekiyor. Bu güzel bir oran.
Hı-hı.
Şimdi senin
burada kelime oyunları için konuşuyoruz.
Kelime işte mid-core genelde bu oranda olması, yani hyper casual hariç genelde bu 4-2-1 oranı varsa iyi deniliyor.
Hı-hı.
Burada da şuna bakıyorsun sen. Diyelim bizim kelime oyunlarında genelde retention'lar yüksek oluyor. İşte day one %60 civarında oluyor. Mesela diyelim biz 60-20-10 bir retention'ımız var. Normalde bunun işte 60-30-15'e çıkartmamız lazım. Şimdi böyle olunca biz ne yapıyoruz? Day 7'ı arttıracak feature'lar eklemeye çalışıyoruz. Yani ne yapıyoruz mesela? Şöyle bir özellik ekliyoruz oyuna. İşte 7 gün sonra gel, sana ekstra bir ödül vereyim.
Hı hı.
7 gün boyunca her gün gel, her geldiğinde sana daha büyük bir ödül vereyim. Vesaire gibi tamamen o metriği arttıracak feature'lar eklemeye çalışıyorsun.
Peki şey ya yani aklıma şey geliyor. Şimdi 7. günü arttırmak için mesela 7. günde gel. O zaman hani sen nereye kadar götürürsen atıyorum işte 30 güne optimize edersen 30 günden sonra seni bırakıyor olması lazım. Ama sen diyorsun ki bu benim için zaten karlı. Hı-hı. 30 günde bıraksın. Ben hani oradan para kazanıyorum. Ondan sonra başka insanlara geçiyorum. Zaten milyarlarca aynen. insan var yani aslında ulaşabileceğim diyorsun.
Ya o da ya tüm olay aslında şey return of invest.
Hı-hı.
Yani şu çok önemli bir metrik. Return of investment'ın pozitif olduğu gün ne zaman? Yani sen aldığın bir kullanıcıdan kaçıncı günde kar ediyorsun? Ya da kaçıncı günde sıfır noktasına geliyorsun? Şimdi mesela kelime oyununda biz bir kullanıcıyı aldık. O kullanıcı bir gün oynadı, iki gün oynadı, üç gün oynadı. Biz hala eksideyiz. Mesela o bir hafta oynadıktan sonra biz artık pozitife geçiyoruz. İşte bu kimi oyunda 30 gün oluyor, kimi oyunda 15 gün oluyor, kimi oyunda 2 gün oluyor.
Hı-hı.
Ondan sonra zaten sen kâra geçtikten sonra o okey senin için. O zaten o kadar oynadıysa devam ediyor sen de bir süre daha. Sen sürekli o baştaki o funnel'ın ucunu büyütmeye çalışıyorsun bir yandan.
Hı-hı.
İşte sürekli maliyetini düşürüp İşte daha ucuza, daha çok kullanıcı alıp o kullanıcıları daha çok oynatıp daha çok para kazanıyorsun özünde.
Ya çok oyuncu, çok büyük oyuncu değilim. Ama hani sektörün içerisinde hı-hı. böyle merak ettim. Şimdi bir de o gözle bakıyordum. Bir ara şey oynadım, bu Peak Games'in bir tane oyunu vardı.
Toon Blast.
Aynen o. Ya şimdi ona şey gözüyle bakıyorum. Şimdi ona bir ürün gözüyle bakıyordum hep, oynarken de. Bir kere level'ları bitmiyor.
Evet.
Yani bir kere böyle bir hani swipe down yapıp hı-hı. görmeye çalıştım.
Yok.
Sıkıldım yani. Hani 900 bin neyse hani aynen, bayağı aynen. gidiyor bir kere. Hı-hı. Oradan dedim ki abi oraya kadar giden var mı? Demek var. Ki var.
Var.
Tahmin ediyorum ki vardır yani.
Yani bak ben sana şey göstereyim. Yani biz Evo'da şimdi mailde bulamam da sonra göstereyim. En bir yıl olmuştu yeni bölüm eklemeyeli.
Hı hı.
Hala mail geliyor işte yeni bölümler ne zaman gelecek? Yeni bölümler ne zaman gelecek diye.
Hadi ya. Yani kaç bölüm var mesela?
2000'in üstünde şu an. Yani insanlar oynuyor, tüketiyor.
İnanılmaz bir şey bu ya. Ve bir de hani bir de şey vardı. Şu anda da oynuyorum. Bu arada oynuyorum dediğim benim oynama şeyim şu. Metrodayken.
Tabii. Zaten sadece bu. Metro, tuvalet. Ama bunlar şey oyunlar için başarı metriği.
Ama mesela şu an ismini söyleyemiyorum. Sen Subway Surf.
Ha, tabii,
eskilerden.
Şey, tabii o şey efsane oyunlardan.
Aynen yani. Eskilerden. Ama yani gerçekten ha, bu arada mesela hem podcast dinliyorum hem oyun oynuyorum. Elim boş duruyor ya. O elin dolu olması lazım. Aynen,
ben de aynıyım ya sürekli bir şeyle.
Yani o da mesela iki haftada bir mi? Ayda bir mi ne? Mesela yeni bir harita değil de yeni görsel.
Tema.
Tema çıkıyor. Events. İşte Houston. Yok Singapur. Yok bilmem ne falan. Falan. Hiçbir şey değişmiyor bu arada.
Evet, evet. Temel mekanik hep aynı.
Evet temel mekanik aynı. Ve hani ya burada yani neye oynuyor burada? Hani insanın beyninin neresini oynuyor acaba?
Ya şimdi evet. Şöyle her oyunun işte aslında oyunu yaparken o ilk oyun fikrini oluşturduğunda şunu düşünmen gerekiyor zaten. Ben bu oyunu oynayan insanların ne hissetmesini istiyorum?
Okay.
Mesela kimi oyun seni daha zeki hissettirir? Oradaki puzzle'ı çözünce ya da böyle hı hı. matematik işlemini çözünce ya da bir kelimeyi bulunca. Mesela bizim oyunda sen müşkül pesent kelimesini bulunca kendini çok zeki hissediyorsun. Çünkü o kadar harfin arasında müşkül pesenti bulup işaretleyebilmişsin.
Evet.
Onun gibi. Kimi oyun seni strese sokar. Özellikle zamana karşı bir yarış evet. olduğunda vesaire olduğunda sonra seni onu başarınca rahatlamanı sağlar. Kimi oyun bunların hiçbirisini yapmaz. Tamamen böyle seni rahatlatmaya odaklı. Yani sen zekiysen
sonsuzluğa giden,
aynen sonsuzluğa oyunlar. Giden yani bu hyper casual oyunlar daha çok öyle oluyor hatta. Mesela şey örneğini çok veriyorum yani böyle çok saçma geliyor bana ama oyun inanılmaz başarılı oldu. Lion Games diye bir stüdyo var. Amerikalı ya da İngiliz galiba bunlar. I Feel Good diye bir oyun yaptılar.
Evet.
Şöyle şu hepimizin evinde olan soyma bıçağı var ya.
Evet.
Şu oyunda böyle bir tane meyve dönüyor meyve ya da sebze. Sen bıçağı tutup onu soyuyorsun böyle. Tamam. O meyve gidiyor yenisi geliyor onu soyuyorsun. O gidiyor yenisini geliyor. Onu soyuyorsun. Bu tamamen böyle seni rahatlatmıyor. Çünkü tam titreşim de ona göre geliyor. O sesler de ona göre geliyor. Veya işte popcorn bir şey diye bir oyun vardı. Popcorn makinasın sen. Evet. Basıyorsun böyle sınırsızca popcorn patlıyor böyle etrafta. Evet. Belli bir kabı doldurmaya çalışıyorsan onun da taşmaması gerekiyor. Tam o çizgide tutman lazım.
Abi kimin aklına geliyor? Allah'ın seversen yani, bu oyunlar.
Tabii tabii yani bu oyun fikri mi?
I Feel Good muydu?
Evet I Feel Good yani yaz direkt.
İsim de çok güzelmiş.
Çok güzel.
Bunu da deneyeceğim.
Şey var mesela böyle çok başarılı bulduğum isimlerden. Tanks Elat. Tank oyunu.
Hepsi de bir baba esprisi şeyinde isimleriyle.
Ama mesela işte bunlar böyle o hissiyatı yatıyor. Sen her oyunda aslında şunu belirlemen lazım. Ben kullanıcının ne hissetmesini istiyorum. Ona göre tüm hem mekaniğin değişiyor hem tasarımın değişiyor. Kullanıcıya verdiğin mesaj değişiyor. Yani bunların hepsini baştan belirleyip çıkman lazım zaten.
Bu mesela bu hyper casual sonsuz bitmeyen rahatlatmak dedin ya direkt aklıma şey geldi. Acaba bunlar böyle meditasyon uygulamalarıyla mı? Yani rakip olarak onu mu belirliyorlar? Yani birebir meditasyon uygulaması değil de yani meditasyon uygulamasını yapmaya çalıştığı şeyle. Hani çünkü nedir aslında beynini orada kapıyorsun ve hani düz bir şey yapıyorsun. Sadece hani biraz belki de hani bizim gibi hani metropollerde yaşayan insanların ve işte sürekli çalışan insanların biraz daha böyle işte o beyni kapatıp rahatlama hissini vermesi için.
Aynen aynen rahatlatıcı tamamen yani. O işte kafanı boşaltıyorsun. Düşünmüyorsun o oyunda. Bir strateji kurmuyorsun. Yani bir Age of Empires oynuyormuşsun gibi değil oyun. Ya da işte bir PUBG, Call of Duty oynuyormuşsun gibi değil oyun zaten. O tamamen böyle işte metroda, işte tuvalette vesairede böyle.
Zaman geçiyor.
3 dakika oynayıp hemen ya da işte toplantıya girmeden önce 5 dakika boş vaktim var bekliyorsun. Şimdi bilgisayar açsan, mail yazsan yazamazsın. Başka bir şey yapsan yapamazsın. Açıyorsun, 2 bölüm oynuyorsun, kapatıyorsun. Çünkü bir de oyunlar her seferinde şey, her bölüm birbirinin aynısı zaten. Yani böyle bir ilerleme yok yani. Gittikçe zorlaşmıyor. Yani işte Flappy Bird gibi mesela. Flappy Bird'ü sen ilk oynayan da aynı zorlukta oynuyor. İşte 3 yıldır oynayan da aynı bölümü oynuyor aslında aynı zorlukta.
O yani, bağımlılığı oynuyor o zaman.
Aynen o ona oynuyor tamam. O kısa zamanda gelsin beni tüketsin. O arada ben ona iki tane reklam göstereyim. Zaten o tarz basit oyunlarda uygulama içi bir şey satmak çok zor. İmkansıza yakın. Çok düşük yani oranlar. O sırada ben sana ne kadar reklam gösteresem o kadar iyi diyor. Sen gün içine sık sık giriyorsun. Zaten 2-3 gün oynayınca sıkılıyorsun sonra hep aynı şeyden. Aynı şey yapmaktan sonra başka bir basit oyuna geçiyorsun.
Anladım. Peki gelir modeli olarak reklam versus in-app
purchase. Aynen. İki şey var. İkisi de kendi içinde çok dallanıp budaklanıyor. İnanılmaz şekilde. Şimdi in-app purchase tarafı zaten başlı başına bir konu. Çünkü o da oyun içi ekonomi giriyor devreye.
O zaman kompleksleşmeye başlıyor.
Aynen işte kompleksleşmeye başlıyor. Çünkü sen kullanıcıya bir şey satın aldırıyorsan karşılığında verdiğin şeyin ona değecek olması lazım. Bir kullanıcıda o motivasyon oluşması lazım.
Hem de oradaki artıyor.
Hem de oradaki fiyatlamayı çok mantıklı şekilde yapman lazım. Yani mesela bizim AdWords'te yaptığımız hatalardan bir tanesi şuydu. Mesela kullanıcı bir tane video reklamı izlediğinde bir tane ipucu hediye ediyorduk ona. 30 saniyesini alıyor. Mesela 5 ipucunu da 5 dolara satıyorduk ilk başta.
Okay.
Şimdi kullanıcı zaten 2,5 dakika reklam izlese zaten onu alıyor. Dolayısıyla onu 5 dolara almak hiç mantıklı gelmiyor kullanıcı. Dolayısıyla onu satamıyorsun. Dolayısıyla oyun içi ekonomiyi çok iyi anlaman lazım. Kullanıcıyı tanıyıp doğru yerde satın alma aksiyonunu tetiklemen lazım. Yani kullanıcı daha oyuna başlar başlamaz bir şeyi satın aldırıyorsan olmuyor. Veya şöyle trikler yapılıyor. Mesela bir tane RPG oyunu diyelim. İşte role play gaming. İşte çeşitli karakterler var. Her karakterin gücü farklı diyelim böyle. İşte zombilerle savaşıyorsun. Şimdi oyundaki bazı karakterleri almak için para ödemen lazım ya da çok uzun süre oynaman lazım oyunu. Oyun ne yapıyor sana? Sen işte baştaki böyle güçsüz karakterleri birkaç kere oynadıktan sonra sana çok güçlü bir tane hediye ediyor kısa süreliğine. Diyor sen al 3 gün bunu oyna. Bir bunun tadına bak.
Evet.
Diyor. Sen ondan sonra diyor musun? Abi bu çok güzelmiş ya diyor. Ben bunu 3 ay oynayıp anca bu karakteri alacağım. Gideyim ben $5 vereyim bunu almak için. Hı-hı. Onu yakalıyor şimdi. O in-app purchase kurgusunda bu tarz şeylere girmek gerekiyor. Oradaki verimliliği arttırmak için. O taraf böyle.
Bir de bunlar bu daha mı zor peki teknik olarak?
Zor tabii. Çünkü hem orada şey yani tüm product'ın yapısı değişiyor aslında. İşte o bir de yine bilmiyorsun işte mesela.
Neyi tutacağını yine bilmiyorsun.
Aynen. Çünkü sana bir maliyeti yok özünde. Mesela sen bu karakterim işte mesela 50 tane karakterim var diyelim.
Hı hı. Ama 30'uncuyu mu vereceksin? Hepsini deneyebilirsin yani.
Aynen zaten işte sürekli o şey A-B teste geliyor. Durum. Yani mesela biz şöyle bir test yaptık. Mesela kullanıcıya başta ipucu hediye ediyoruz. İlk oyun açıldığında işte 10 tane ipucuyla başlıyor. Dedik ki biz bu ipucu sayısını işte arttırsak kullanıcı daha çok harcar. Elinde daha çok var diye.
Hı hı.
Daha çok harcayınca onun böyle tadını alır, alışır. Sonrasında bitince satın alması daha kolay olur. Böyle bir hipotez ortaya atıyorsun, onu test ediyorsun. Sonra sonuçlarına bakıyorsun. Mantıklıysa direkt feature olarak ekliyorsun. Değilse tamam o grupta ölüyor o şey, o özellik. Yani bu taraf böyle biraz daha zor aslında. Yani o hipotezi ortaya atman lazım. Onu oluşturman lazım, kodlaman lazım, ölçmen lazım. Ölçükten sonra analiz etmen lazım sonuçları. Ona göre karar verip ondan sonra feature olarak eklemen lazım. Dolayısıyla böyle biraz uzun bir süreç.
Baya yani aslında ekonomistler çalışabilir oyun şirketlerinde.
Tabii tabii. Yani.
Ki hatta aslında çalışıyor. Benim üniversiteden bir arkadaşım Riot Games'de pricing head'i mi? Pricing bir şeysi olarak.
O büyük stüdyolar çok acayip ünvanlar var.
Yani chief ekonomist vardır bence.
Tabii, tabii. Yani geçen kimindi? Blizzard'ın bir tane developer ilanını gördüm böyle şey 7-8 kelimeden oluşuyor. İşte bir şey. Game developer falan. Bizde de şey işte Unity developer. Mesela bizdeki title böyle daha bu aşamada kalıyoruz. Hatta üstüne şeyler de çalışıyor. Ekonomistler çalışıyor, sosyolog, psikologlar çalışıyor. Çünkü aynen. Kullanıcı davranışını aynen. Analiz ettiğin için o da sosyolog diyor mesela. İşte insan doğası gereği sen bu satın alma özelliğini bu aşamada değil de şu aşamada sunarsan satın almaya daha meyilli olur diyor.
Hı hı.
Zaten ona göre o feature'ı test ediyorsun. Vesaire. Yani o in-app purchase tarafında hakikaten böyle çok başarılı bir oyun yapmak istiyorsan işte Clash of Clans gibi, Toon Blast gibi. Mesela Toon Blast'ta hiç reklam yok. Tamamen in-app purchase'dan para kazanan bir oyun. Şimdi onun arkasındaki o in-app purchase kurguları çok karmaşık, devasa. Yani şöyle düşünmek lazım. Koskoca Peak Games'in iki tane oyunu var şu an. Toy Blast ve Toon Blast.
Öyle mi? Ha, diğerini sattılar.
Yani diğerini sattılar. Şey. Yani Peak Games'in içinde kalan ekip işte bir kısmı yeni oyunlara çalışıyordur. Ama hala bakınca çok büyük bir ekip işte o Toon Blast'a uğraşıyor işte. Ve var olan bir oyunu devam ediyor hala.
O zaman bu dedikleri...
Eventler yapıyor işte, testler yapılıyor.
Bu dedikleri doğru o zaman şey için. Oyun sektörü için hep şey derler. Işte hit driven business.
Hı hı.
Yani hani tutturduğun zaman... Başarılı oluyorsun. Bu tutturmayla alakalı. Biraz aynen. Hani film sektörü gibi.
Evet evet aynen.
Yani benziyor. Tutturman gerekiyor zaten işte entertainment diye hepsini hı-hı. Oyun film hepsini
aynen,
alırlar
aynen, ya. Aynen kesinlikle.
İşte tutturursan tutuyor ama hani büyüme ya işte birden fazla kere tutturmak
hı-hı.
Ya da tutturduğunun üzerine daha da fazla yatırım yapma. Daha da fazla yatırım aynen. Yapma falan.
Ama işte o da şey mesela sen Subway Surfer oynuyor musun hala? Şimdi Subway Surfer gibi bir oyun yapmak zaten şey. Dünyada 10 tane oyun falan vardı Subway Surfer gibi.
O seviyede.
Yani aynen 5 sene önce 6-7 hatta çok eski yani Android'in ilk oyunlarından Subway Surfer.
Hı-hı.
O zamandan bu yana hala aktif, popüler, oynanan, hala para kazanabildiğin bir oyun yapmak çok zor. Yani.
Bu kadar uzun süre devam edebilir.
Evet evet.
Peki ne onları başarılı yapan?
İşte bilmiyorum. Bilsem ben ne yaparım anlamışım. Ya o şey o da tabii biraz marketing bütçesi vesaire de alakalı. İşte yani.
Ya evet ama şu anda hani hatırlamıyorum ne zaman yüklediğimi de hı-hı. Bence oldu yani. Hani böyle 5 sene olmadı da çünkü oynuyordum sonra sildim hı-hı. Sonra tekrar şey yaptım. Ve hani oynuyorum günde 20 dakika hı-hı. Neyse. Hani hiçbir demin konuştuğum hı-hı. Sebeplerden dolayı. Marketing değil beni retain eden. Yani başka bir şey var.
Ama sen zaten indirmiş oyuncusun.
Şimdi tamam ben... okey, hayır, hayır, devam ettiren ne? Yani beni işte çör... şey, nasıl işte, çörn olmadım hala?
İşte o, işte o temel mekaniğin çok iyi olup ve oyunun da sürekli canlı tutulması. Az önce dedin ya işte sürekli yeni tema tamam, geliyor, yeni event geliyor. Yani Candy Crush'ın 26 tane product manager var. Tek oyunu. Yani oradan sen hesap et. Yani Candy Crush hala dünyanın en çok para kazanan oyunlarından bir tanesi. Tek oyun, mobil oyun. 26 mı, 23 tane mi ne? Böyle 20'li bir sayı da product manager
var. Candy Crush'ı 26 varsa LoL'un kaç tane var?
LoL'un çok vardır.
LoL'un, yüzlerce falan LoL'un mı?
LoL'un çok da yani bilmiyorum.
Bilmiyorum product manager var mı onlarda da yani.
Vardır. Ya onlar da ya
şey daha böyle yani, hani daha kompleks tabii, olan bir
LoL,
oyundan
bahsediyor. LoL'da ama şey bile çok büyük bir süreç olduğu için. Yani oyunu geçtim. Oyuna bir karakter, yeni bir hero tabii, eklemek tabii, bile onun alternatif kostümleri, hikayesi, müziği, işte güçleri, dengelenmesi.
Abi film sektörü ya bu. Ya gerçekten film o. Zaten şey diyorlar ya hani işte GTA'nın satışlarıyla şey kıyaslıyorlar. İşte en büyük Avengers'ın
aynen,
gişe şeyini veya işte Battlefield, Call of Duty vesaire gibi oyunları kıyas kabul etmiyor. Yani hani bütün Activision, Blizzard hepsinin oyunları geçiyor yani. Hani en büyük Marvel filmlerini geçiyor ciro olarak.
Aynen.
Ve hani hepsi sonuçta entertainment için yapıldığı için hakikaten aynı işte Jobs'u bir dan kafasında aynı job'u
tabii, tabii, yapıyor çok zaten. Yani bir de şöyle düşünüyor kullanıcı. Özellikle bu şey daha gelişmiş ülkelerde bu daha fazla. Diyor ki yani ben sinemaya gidiyorum. İşte $20 veriyorum. İşte 2 saat çok güzel vakit geçiriyorum.
Hı-hı.
Dolayısıyla Jobs to be done mantığıyla ben aslında bu oyun bana 2 hafta çok güzel vakit geçirecek. Hı-hı. Dolayısıyla ben buna da $20 verebilirim.
Hı-hı.
Mantığıyla ilerliyor. Zaten o ülkelerde yine purchase oranı çok daha yüksek.
Hı-hı.
Mesela Türkiye'ye göre, işte Rusya'ya göre.
Hı-hı.
Vesaire.
Şey mesela yani telefonda galiba bir yerde komplekslik tavanı var. Şey için. Return on investment kafasında. Şundan diyorum. FIFA'nın, EA Sports'un FIFA oyunu vardı eskiden. Hı-hı. Ve bayağı, hayır var da orada bayağı hani maç yapıyordun. Hani bizim normal PES veya işte PlayStation veya Xbox'taki FIFA ile aynıydı. İşte iki tane takım seçiyorsun. Oynuyorsun. Şimdi şey onu kapattılar. Hı-hı. Şimdi artık şey var. Fantasy hani
FM gibi. Football Manager
modunda. Artı yine de oynayabiliyorsun ama tam normal FIFA maçı gibi değil. Bence onu şeyden yaptılar. Yani çünkü ben bir kere download ettim. Para verdim mi hatırlamıyorum. Yani olabilirim. Vermiş olabilirim. Ve onu bayağı da oynuyordum. Ama benden para kazanamadılar. Bence ondan dolayı. Yani hani çünkü belki şeyden bile yemiş olabilir.
Olabilir.
PlayStation'ın FIFA oyunundan bile yemiş olabilir. Yani
çünkü... Olabilir. Yani işte dediğim gibi oradaki her şey testler sonucu datayla karar verildiği için çok net sonuçlar almış.
Kesin bir sebebi var yani.
Ama oyunlardaki göre, mesela mobildeki kompleksite artıyor aslında bir yandan da. Mesela Call of Duty Mobile çıktı.
Hmm.
İşte birkaç ay önce. Hatta
oynamadım bunu.
Bu sene bugün şeyler açıklandı. İşte Google ve Apple'da yılın en iyi oyunları açıklandı. Birinci seçildi Call of Duty Mobile. Yani şöyle diyeyim yani 3-4 sene önce PlayStation'da oynadığın oyundan çok daha kompleks. Çok daha yüksek grafikli. Doğru, yani helikopter uçurabiliyorsun, atlıyorsun, uçuyorsun, zıplıyorsun. Performans çok iyi. Yani güç tasarruf modunda bile çok iyi çalışıyor. Performans anlamında böyle inanılmaz kompleks, farklı farklı modları var. Tek oyunun içinde işte zombilerden de kaçabiliyorsun. İşte Battle Royale de yapabiliyorsun. Normal Call of Duty senaryosunda da gidebiliyorsun. Ama bunlar çok büyük yapımlar. Yani öyle bir oyunun yani şöyle söyleyeyim. Şimdi işte mobilde MMORPG var yani. Hı hı. PC'de de var yani. Zaten bunu işte Çinliler çıkarttı yani işte. Yani multiplayer oyun yapmak bile çok zorken işte massive multiplayer yaptılar. Mesela şimdi sen rekabetçi bir MMO yapman için yani bütçesi $100 milyon.
Of.
Yani $100 milyon böyle ayırman lazım ilk günden. Yani
rekabetçi i̇şte film bütçesi.
O tarzda bir oyun yani. Ama yapınca da işte mesela Netmarble'ın şey var. Lineage diye bir oyunu var. Mesela inanılmaz. Çok kompleks, çok karmaşık ve çok karlı.
Peki ama tak diye $100 milyon bütçe yapmıyorlar herhalde. Test ediyorlar bir şeyleri. Yani bu yani oyun
Call of Duty tutmayacak. Call of Duty test etmiyordu da.
Yok tabii.
Hani diğerlerini de test ediyorlardı tabii ama o şey öyle işte. Hem development zaten çok büyük bir ekip, çok büyük şekilde yapıyor. Üstüne marketingini çok ciddi yapman lazım. Yani ben Televizyonda şu an dün akşam denk geldim ona da. PUBG'nin reklamı çıktı, PUBG Mobile'ın.
Televizyonda mı?
Televizyonda. Yani oraya da reklam. Yani PUBG gelmiş, Tencent Çin'deki Türkiye'deki televizyona reklam vermiş PUBG Mobile için.
Yani abi o deli gibi oynanıyor.
Tabii yani o klasmanda ilerliyor oradaki süreç ama yani biz orada değiliz tabii ki. Biz böyle daha niş, hı-hı, daha küçük kategorilerde iş yapıyoruz. Yani o yani Türkiye'den çok zor zaten o büyüklükte oyunların çıkması. Yani bütçesel anlamda. Nasıl ki işte Türkiye'den bir arama motoru çıkmıyorsa, hı-hı, işte onu da aynı klasmanda hemen hemen.
Ya onu aslında şey soracaktım onunla alakalı olarak. Ya bayağı bir oyun şirketi de var Türkiye'de, evet, ve hani çok da iyi, hı-hı, güzel hikayeler de çıktı yani, evet, seneler, evet, içerisinde. Bildiğim ya zaten işte Peak Games ve Gram Games, evet, satışlarını işte
Masamo
biliyoruz.
Masamo var İzmir'de.
Onlar, Masamo var, doğru.
Onlar satıldı.
Yani başka satılamalar da vardır, hı-hı, illaki bilmediğimiz ama hani bayağı bir şey de var hani. Neden olmasın ki? Olabilir 5-10 i̇şte sene içerisinde.
Olabilir 5-10 sene içerisinde ama işte orada şey var yine. Hmm. Şimdi o AAA dediğimiz oyunlar o ayrı bir lig, ayrı bir klasman. Yani bizim işte Gram Games olsun, Peak Games, Masamo'nun hep böyle mid-core oyunlar, casual oyunlar daha, hmm, çok. Yani Gram'ın bütün oyunları casual oyunlar. İşte şimdi, tamam, merch tarafına geçti. O tarafta da biz çok iyiyiz zaten. Yani çok başarılı şirketler var. Şimdi özellikle Hyper Casual tarafında çok başarılı firmalar var Türkiye'de şu an. Hem yayıncı olarak hem stüdyo olarak. Hı hı. Dünya çapında başarıya ulaşmış birçok stüdyo var. Yani bu şu an işte sürekli üstüne koydukça ilerlerse bu. Yani 5-10 sene sonra neden olmasın o seviyede şeyler. Ama yani dediğim gibi şu an gerçekçi olalım. Yani oturup bir mobil MMORPG yapalım, tabii, desek o mümkün değil. Yani
orası bambaşka,
tabii,
bir
orası
bilgi.
Orası bambaşka. Oranın know-how'u da başka. Yani sadece bütçe de çözmüyor olayı.
Aynen.
Dediğim gibi yani nasıl biz şu an bize sınırsız kaynak verseler arama motoru yapabilir miyiz şu an? Hı-hı. Yapamayız çattı yani. Yapmaya başlarız. Çok şey öğreniriz.
Ama işte o bence onun yaparız adımlarından bir tanesi. Yani sonuçta Blizzard'da hani bugüne tak diye gelmedi. Tabii, yani tabii. Seneler içe kaç senelik şirket yani. Hı-hı. Activision'da keza öyle. Yani çok çok eski şirketler bunlar yani. Hani adım adım üstüne, aynen, koya koya. Peki mesela sizin amacınız ne? Yani apps olarak apps satmak mı istiyorsunuz? Yoksa hani biz senelerce böyle devam edelim, büyütelim, farklı farklı oyunlara girelim.
Yani apps'i satmak istiyor muyuz? O şeye bağlı işte. Yani teklife, şartlara, işte, hı, alacak firma. O böyle işte siz de yeni satıldınız zaten böyle. O
öyle söyleyince satıldınız zaten deyince,
yeni exit ettiniz. Yeni exit ettiniz zaten. O yani orada böyle birçok değişken var zaten.
Doğru.
Uyuşması gereken sadece o değerlemeyle
doğru zaman, ölçüm, doğru kişi, doğru vesaire falan.
Vesaire yani, dediğin gibi. Bizim amacımız şey biraz daha. Bu hyper casual şu an çok trend. Hı-hı. Tüm dünyada yani herkes hyper casual oyun yapıyor böyle, evet, deli gibi. Biz çok o tarafa bulaşmak istemiyoruz. O çok böyle bizi motive eden bir kısım değil. Biz daha çok böyle kelime ve puzzle özelinde ilerlemeyi tercih ediyoruz. Yani amacımız şöyle bir hedefimiz zaten. Yani kelime tarafında böyle dünyada başarılı olmuş birkaç tane oyun çıkartabilirsek 2 sene içerisinde. Yani o kelime kategorisini domine edebilirsek orada hem bizim önümüz çok açılabilir hem de birçok büyük şirketin de radarına gireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü kelime kategorisi, puzzle'da hatta biraz böyle şey, ortada kalmış bir alan aslında. Yani böyle büyüklerin hiçbirisi oraya uğramıyor. Çünkü onlar için küçük bir şey, hmm, pasta. Küçük stüdyolarında o taraf için işte böyle yeterli yatırımı yapamıyor. Veya işte daha böyle hyper casual gibi, işte ben oyun deneyeyim ayda 2 tane, 3 tane. Bunlardan işte 40 tane deneyeyim. Bir tanesi dünya çapında başarılı olursa oradan kazanayım çok iyi bir para. Ona tekrar başlayayım o döngüye veya ondan sonra başka bir kategoriye gideyim modunda. O yüzden biz şimdi kelime tarafında çok iyi bir know-how'ımız da var. Şu ana kadar 4 tane kelime oyunu yaptık. İşte iyi bir kullanıcı base'imiz var, kullanıcı datamız var vesaire. O yüzden bu kelime tarafında odaklanmak istiyoruz daha çok. Orada böyle global birkaç oyun çıkartma hedefimiz var.
Anladım. Onun için de yabancı dilleri konuşan insanlar falan...
Aynen. Zaten localization normalde çok önemli bir şey zaten. Kelime oyunu olunca iyice önemli oluyor.
Asıl şeyin oluyor.
Yani. Aynen, asıl şeyin oluyor.
Yani. Müşkül pesenti şimdi İngilizce'de bu.
Tabii tabii. Mesela Almanya'da şey hatası yapmışız. Everdon Almancasını çıkınca. Askeri araçlar bölümünde, hep de bu örneği veriyorum da en güzel örnek de bu. İşte tank falan var böyle Türkçesinde, onları işaretliyorsun. İşte tankın Almancasına da tank yazmışız.
Hı.
Böyle sözlükte tank geçiyor Almanca'da da.
Hı.
O yüzden o bölümde biz deli gibi kullanıcı kaybettik. Sebebi şey, Almanya'da kimse tanka tank demezmiş. Herkes panzer dermiş.
Ha.
Sonra evet panzerci ha, olduk evet. Hepimiz zaten Alman panzeri falan.
Doğru.
İşte o localization çok önemli. Yani işte mesela şey atıyorum. Unutulan şeyler insanlık bölümünü Finlandiya'ya koysan çok saçma gelebilir. Finlandiyalılar için orada öyle bir dert yok mu?
Peki abi şey şimdi ya 11 kişisiniz. Şimdi bunun içerisinde yani biraz konuştuk ama şimdi marketing var dedin, data var dedin, tasarım var dedin. Tasarım aynı zamanda oyun kurgucusu.
Yok tamam. O oyun kurgusu ayrı. Bu oyun görsel kurgusu tasarım. Ayrı.
Görsel yani tasarım. Artist. Oyun kurgusu için ayrı bir fonksiyon var. Kaç tane developer var?
3.
3 developer var.
Yani bu şey game developer. 3 tane. Bir de data tarafında developerlarımız var.
Okey, bütün bu sistemlerin
evet, aynen. Kurulması. İşte analitik sistemleri data tarafına. Ya toplam 5 developerımız var diyebilirim.
Anladım. Peki ya sizin mesela her hafta yaptığınız ritüelleriniz neler? Ya şeylerden bahsetmiyorum. Hı. Scrum'da bilmem ne falan. Tamam. Onları geçelim de hani size özel şeyden bahsettin. İşte bir demo day tarzı bir.
Onu 2-3 ayda bir yapıyoruz. Bizim ritüelimiz şöyle oluyor genelde. İşte agile'ımsı çalışıyoruz. Böyle haftalık sprintlerle çalışıyoruz. Çünkü biz de böyle çok daha dinamik olduğu için. Süreç 2 hafta uzun geliyor bize. Çünkü yani bir test yapacaksın, 2 hafta development yayınlayacaksın, sonucunu alacaksın ama 1 ay geçiyor zaten. O bir ay çok büyük bir zaman bizde. O yüzden haftalık sprintler halinde ilerliyoruz. O tarafta şey yani product ekibi diyoruz biz ona. İşte game designer, Unity developer ve UI designer'dan oluşan 2 ekibimiz var orada. İşte bir taraf kelime tarafında ilerlerken diğer taraf puzzle oyunları geliştiriyor. Yani aynı anda 2 farklı proje yürüyor bizde. Bunların her hafta toplantıları oluyor. Pazartesi sabah işte o haftanın taskları vesaire belirleniyor. Onun paralelinde data ekibi o hafta bir önceki haftanın sonuçlarını incelemeye başlıyor. Metrikte işte hangi değişiklik nasıl etki etmiş, hangi feature'lar ekleyeceğiz. Bu hangi feature'lar ekleyeceğiz kısmına game designer da katılıyor zaten. O ilerliyor. Ona göre kararlar alınıyor. O alınan kararlar bir sonraki haftanın başında development ve tasarım ekibine bildiriliyor. Tasarım ekibi de biraz daha önceden ilerliyor tabii. Yazılım ekibine göre. Onun dışında marketing için bu her gün günlük cycle'lar halinde ilerliyor. Yani marketing tarafında da işte bir marketing manager'ımız var diyeyim. İşte Ortam Mert. O marketingi o yürütüyor. Bir de onun yanında tasarımcımız var bir tane. Çünkü oyun tarafında marketingin yarısı şey kreatif. Sürekli yeni video, yeni görsel, farklı senaryo geliştirmen lazım. Çünkü oradaki CPI'yi düşürmekteki en önemli kaynaklardan birisi de ilgi çekici bir reklam hazırlayabilmek. Kullanıcının dikkatini çekecek. Yani 100 kişi bizim reklamımızı görüp işte 5 kişi indiriyorsa oradaki marketing tarafındaki tasarımcının görevi o reklamı daha iyi hale getirip 100 kişi görünce işte 15 kişinin 30 kişinin indirmesini sağlamak. Yani o kadar böyle merak uyandırıcı bir görsel video hazırlayayım ki demek. Marketing ekibinde de süreç şöyle. İşte her sabah o işte bir önceki günün de gelen kullanıcının işte CPI'larına bakıyor. Tabii burada şöyle bir durum var. Birçok farklı yere reklam veriyoruz. İşte Facebook, Google, TikTok hatta işte farklı işte reklam ağları, Mopup'tu vesaire, AdColony'di. Birçok yere reklam veriliyor. Her network'ten gelen kullanıcıların rakamları inceleniyor. İşte hangi network'ten gelen kullanıcının bizim için ne kadar kaliteli bir kullanıcı onlar ölçülüyor. Yani çünkü her zaman kullanıcıyı ucuz almak da iyi değil. Çünkü işte daha pahalıya alırsın o kullanıcıyı ama o daha kaliteli bir kullanıcı olduğu için sana daha çok para kazandırır. Gibi bir şey. Bu da işte kaliteli kullanıcı şeyini zaten reklam networkleri belirliyor. Yani işte şöyle anlatayım. Mesela işte ben muhtemelen reklam networkleri için çok kaliteli bir kullanıcıyım.
Çünkü gördüğüm her oyunu indiriyorum. İndirdiğim oyunda retention yapıyorum. Üstüne in-app purchase yapıyorum. Olaka ben çok kaliteli bir kullanıcıyım. O yüzden bana reklam göstermenin maliyeti, bana indirme maliyeti daha yüksek. Yani işte şöyle söyleyeyim. İşte yani mesela bana iPhone reklamı çıkarken işte atıyorum oyunlarla vesaire bu dünyayla hiç alakası olmayan birine böyle işte Çin'den gelen markasız bir telefonun reklamı çıkıyor gibi. Tamam, özetleyebiliriz. O yüzden ben kaliteli bir kullanıcı olduğum için oyunun bana gösterdiği reklamdan da oyun daha çok para kazanıyor. O yüzden marketing ekibi bunları ölçüyor. İşte biz hangi network'ten gelen kullanıcıdan ne kadar para kazanıyoruz? Ona göre reklam network'lerine yeni teklifler veriliyor. İşte Facebook'a diyor ki işte sen bana 1 dolardan kullanıcı getiren fazla. Çünkü ben senden gelen kullanıcıdan işte 0.9 cent 0.9 dolar kazanıyorum falan gibi. Ya da işte TikTok'tan çok daha ucuza geliyor ama o da zarar ediyoruz. Çünkü orada neden kullanıcı hiç in-app purchase yapmıyor vesaire gibi. Tüm bu süreci yönetiyor marketing. Ama bu cycle hep günlük işliyor. Bir yandan da ASO tarafında çalışma yapıyor marketing ekibi. İşte keyword trackingler, işte hangi keywordde ne kadar yükseliyoruz, ne kadar düşüyoruz. Onların ayarlamaları, işte marketing görsellerinin değiştirilmesi, marketing tarafında A-B testlerin yapılması, işte uygulamanın ikonunu değiştirsek market sayfasına giren kullanıcının indirme oranı nasıl artıyor, azalıyor? İşte açıklama kısmına emoji koysak ne değişiyor? Hangi emojiyi koysak nasıl değişiyor? Vesaire gibi.
Baya kompleks yani. Yani başından sonra hani tabii, müşteriyi nasıl alırsının tarafında da baya bir işte değişken var. Oyunun kendisine, o kara kutu dediğimiz kısımda bilinmezlerin olduğu durum zaten başlı başına bir hani deli gibi komplekslik olabilecek bir şey. Abi çok enteresan ya.
Oyun işi ya, bu şey metaforu vardı ya, böyle çok dandik, hiç sevmem aslında da, oyuna çok iyi buzdağı metaforu.
Öyle mi?
Yani tam öyle yani, cidden o buzdağının o görünen yüzünün altında böyle inanılmaz işler, inanılmaz operasyonlar dönüşüyor. Yani marketing kısmı mesela çok kritik ve çok böyle tamamen Excel üstünde dönen inanılmaz sayısal bir iş.
Evet.
Tamamen işte data tarafı desen zaten çok fazla kullanıcı var. Çok fazla ölçebileceğin metrik var. Hangi metriği nasıl değiştirebildiğini bilmen lazım. Doğru soruyu sorup doğru hipotezi ortaya atman lazım. İşte şey tarafında, development tarafında şimdi zaten oyun olduğu için performansının çok daha yüksek olması lazım. Çünkü herhangi bir uygulamadaki nasıl diyeyim, performans kullanıcı çok hissetmiyor olabilir. Mesela bizim, çünkü bir animasyon yoktur vesaire yoktur. Ama oyunda işte böyle animasyon biraz takılarak gitsin, o hemen kullanıcının gözüne batar orada. O yüzden
kullanmayı bırakır ya.
İşte tasarım tarafı aynı şekilde böyle kullanıcıya çok böyle o iyi hissettiren, gözüne hoş gelen bir tasarım olması lazım. Sadece UX açısından değil, böyle işin sanatsal kısmında da çok fazla şey olması lazım. İşte kullanıcıyı sürekli mutlu etmen lazım. Yani işte dedim ya, sürekli test yani. İşte kullanıcı mesela bizde bir bölümü geçiyor diyelim, işte bonus bölümleri geçiyor. Oradan işte havai fişekler patlıyor, konfetiler patlıyor. Tüm bunların bir yandan düzgün çalışması gerekiyor vesaire.
Abi bu yani bu hyper casual veya işte kelime oyunu seviyesindeki hani kompleksliği düşünüyorum. Bir de ondan sonra aklım GTA 5'e falan gidiyor. Tabii. Yani hikayeler, oradaki teknik zorluklar, işte tasarımından bilmem nesine, oradaki işte of aşırı kompleks yani. Yani ya, zaten seneler alması bu yüzden.
Tabii kesinlikle. Yani şey, bir de şimdi bir game design dokümanı hazırlanıyor aslında özünde oyunun başında. O ilk işte fikir aşamasından yazılım tasarımcıya gelene kadar bir game design dokümanı hazırlanıyor.
Okey, ne yazıyor? İşte ne gibi şeyler?
Burada şey oluyor işte. Ekranlar, akış, şunu test edeceğiz, bu özellik olacak. İşte şu kadar. Bu bir de şey, MVP düzeyinde kısım. Mesela biz geçen gün şunu düşündük bir. Call of Duty'nin, mobile'ın game design dokümanı kaç sayfadır acaba? Yani bayağı az.
Onun MVP'si nedir ki?
Onun MVP'si zaten yoktur. Çünkü zaten o başarılı bir oyun olacak. Ama yani var olan oyunun o dokümanı bayağı ansiklopedi gibi bir şeydir kesin. Tabii. Çünkü oyunun, yani şöyle diyeyim, mesela ben çok oynuyorum. Her oyuna girdiğimde zaten en az 10 tane falan ödül alıyorum. Yok bilmem ne achievement'ını ulaştın, şuradan sandık aldın, oradan bambaşka bir şeyle bağlantılı bir sandık aldın, oradan başka bir şey oldu. İşte silahıma update geldi, karakterimin maskesi değişti, işte duvara sprey değişti.
Ya bir de bunların birbirinin üzerine yani basmaması gerekiyor yani. Aynen. Lojiklerinde.
Aynen. Bir de tüm bunların üstüne bana en iyi satın alma motivasyonunu sağlayacak şekilde de olması gerekiyor. tam beni doğru yerde tetiklemesi gerekiyor. Ama dediğim gibi çok böyle inanılmaz kompleks bir iş.
Peki bu bahsettiğin şeyler kurgu olarak adlandırılır değil mi? Kurgunu ya kurguyu kim yapar? Chief kurgu officer yani
game designer diye geçiyor.
Game designer.
Aynen. Game designer dediğimiz şey işte bu tüm kurguyu düşünen. İşte nerede ne olacak, ne gibi özellikle olacak. Tabii işte bu bizde game designer rolünde bir kişi var. Ama işte dediğim gibi Call of Duty'de muhtemelen 50 kişi 100 kişi falan vardı muhtemelen. Onların hepsi kendi içinde daldı. Onların yani o kadar kişiyi organize etmek zaten başlı başına. Bir dert yine. O yüzden ben çok saygı duyuyorum.
Tabii canım yani onu sen böleceksin. Sen şurasıyla ilgilen, burasıyla ilgilen ama birbirinizin üzerinde şey yapmayın. Bilmem ne senin yaptığın, verdiğin kararlar onu da etkiliyor falan.
Aynen yani işin içine bir de multiplayer falan geliyor. İşin sunucu tarafındaki optimizasyonlar, delayleri minimize edilmesi.
Bir daha bir hani bu bir şey hani şu tarihte çıkıyoruz bunun bir launch'u var yani. Hani biz mesela işte SaaS ürünü cloud'da ürün geliştiriyoruz. Hani bir kısmını çıkıyoruz sonra diğer kısmını sonra diğer kısmını. Hani insanlar da kullanabilmeye devam ediyor. Bakıyoruz birbirine etkiliyor mu falan. Yani öyle o büyüklükte bir şeyi hani launch etme şeyi yani aklım almıyor yani.
Çok yani işin mesela içine yapay zeka falan giriyor da o kısımda çok konuşmadık. Daha yapay zeka kısmına bu da data ekibinin çalışan. Yani o zaten başlı başına bir şey yani işte bunu mesela Masomo da yapıyor kafa topunda. Yani işte oradaki kafa bir topa vurduğunda işte daha o topun datası gitmeden işte oradaki şey tahmin şeyiyle karşı tarafa o şekilde iletiliyor.
Çünkü hızı aynen, sağlaması aynen, gerekiyor.
O gecikmeyi minimize etmesi için. Bunu bir de işte böyle üç boyutlu dünyada düşününce bir de üstüne aynı oyunda 100 kişinin 200 kişinin oynadığını düşününce böyle işler iyice.
İnanılmaz bir scale yani.
Aynen bambaşka bir boyut. O yüzden işte 100 milyon dolar o tarz rekabetçi bir oyunu yapmanın bütçesi. Çünkü bu kadar çok şeyi düşünmen lazım, test etmen lazım. Hata yapma şansın yok.
Abi çok heyecanlı ya. Çok güzel.
Çok heyecanlı yani. Bizim düzeyde de çok heyecanlı en azın şey tarafında. O kadar kompleks olmaması daha da heyecan katıyor. Çünkü o kadar kompleks bir şeye girsek muhtemelen böyle saçlarımız dökülüyordu bir haftada. Ya o yüzden ben şeyi çok tavsiye ediyorum. Yani oyun tarafında insanların bir şeyler denemesini mutlaka. Bir de çünkü çok hızlı sonucunu alıyorsun. Yani sizde çünkü mesela onboarding süreçleri daha uzun. Burada giriyor. 30 saniye sonra zaten kullanıcı başlıyor indirmeye. Kullanıcı hiçbir data istemiyoruz, hiçbir şey bulduğumu. Kullanıcı adı yok, şifre yok vesaire yok. Alıyor, indiriyor, beğenmezse siliyor. Sildiğinde de aslında o da bir feedback oluyor. Direkt hemen o sonucunu görüyorsun yaptığın işin ne kadar mantıklı olup olmadığını.
Çok iyi. Abi ya o bayağı konuşmuşuz yani şimdi baktım yani. Vallahi ağzına sağlık. Benim için çok yani yeni bir şey olduğu için çok keyifliydi. Çok teşekkürler katıldığın için.
Teşekkür ederim.
Davetimi kabul ettiğin için. Ve İstanbul'a benim için gelmedin biliyorum ama yine de İstanbul'a gelip hani bunu yüz yüze yapabilmek bence çok güzel
aynen,
oldu.
Aynen çok iyi. Çünkü geçen hafta yapacaktık. Bir denk getiremedik bir türlü.
Aynen uzaktan olacaktı. Aynen, uzaktan şimdi daha iyi oldu. Bir dahakine ben artık Ankara'da aynen, sizi ziyaret edeceğim.
Bekleriz. Girişimci tamam. Muhabbeti üretim bandı ortak bölüm çekelim. Sami Can'da Ankara'da.
Sami Can kabul ederse aramıyor beni. Kırıyor. Tamam. Bakalım bunu dinleyecek mi? Dinlerse bakalım. Ve ararsa anlarım.
Tamam. Hiç.
Hayatta aramayacak da onu biliyorum ben yani. Neyse abi. Çok teşekkürler. Aynen, tekrardan. Teşekkür dinleyenlere de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.